Ayrım 15.
Böyle düşünmek bana heyecan veriyor. İşiniz her ne olursa olsun, ister bir fabrikada çalışıyor, ister pazarda patates satıyor, isterse ev işi yapıyor olun. Benzeri düşünceler sizin de yaptığınız işten keyif almanızı, daha da önemlisi dolu dolu yaşamanızı sağlayabilir. Eğer siz pazarda patates satıyorsanız, o an tarih boyunca tekrarı olmayan muhteşem bir andır. Bunu fark ederseniz, yalnızca size ait olan çok değerli bir şey edinmiş olursunuz. Anı yaşayamamanın bir belirtisi, beden ile aklı bir araya getirememek. Zaman zaman evimize geliriz, yani vücudumuz evdedir ama aklımız iş yerindedir. Bazen de vücudumuz iş yerindedir, aklımız evdedir. Vücudumuzla aklımızı bir araya getirememek, anı yaşayamamanın tipik bir belirtisidir. Anı yaşayabilmek için, içinde bulunduğumuz zamana ve mekana, bu zamandaki ve mekandaki duygularımıza ve düşüncelerimize odaklaşmak, kısacası aklımızla vücudumuzu bir araya getirmek gereklidir. Eğer işinizi yapıyorsanız tam kadro, full kadro, yani vücudunuzla ve aklınızla orada olunuz. Eğer çocuğunuzla konuşuyorsanız tam kadro, full kadro orada olunuz. Yakınlarınızla konuşurken hemhal olunuz, onlarla hasbihal ediniz. Orada olunuz, kendi içinizde olunuz. Varoluşçu bir çalışan olmak. Herhangi bir çalışan, bir memur, bir yönetici, bir ev hanımı veya bir öğrenci için aşağıdaki şekilde görülen 5 durum söz konusu olabilir. Özel yaşantıya verilen önem. Çok ehli keyif çalışan, varoluşçu çalışan. Ortada dengeli çalışan, az depresif çalışan, yorgun çalışan. İşe verilen önem. Yukarıdaki şekilde şu anlatılmak isteniyor. Eğer bir çalışan, örneğin bir yönetici, işine ve kendisine az önem veriyorsa, giderek depresif bir tablo sergileyebilir. Eğer işine az, kendisine fazla önem veriyorsa, bu yönetici tipini ehli keyif yönetici olarak adlandırmak istiyorum. Diyelim ki bir yönetici işi yardımcılarına havale ettikten sonra odasına kapanıp mümkün olan bütün Brezilya dizilerini seyrediyorsa, bu yönetici ehli keyiftir. Eğer bir yönetici işine çok önem veriyor, kendisine vermiyorsa yorgun yöneticidir. Yıllarca bütün enerjisini verdikten sonra emekli olunca kendisini sıkılmış bir limon gibi hissettiğini söyleyen başarılı ve yoğun yöneticiler tanımışımdır. Vehbi Koç'un yanlış hatırlamıyorsam, İşte Hayatınız adlı bir programdaki sözleri beni çok etkilemişti. Vehbi Bey bu programda, ben hayatım boyunca çok çalıştım ama hiç yaşamadım dedi ve gözünden birkaç damla yaş süzüldü. O programı izledikten sonra hem çok çalışan hem de yaşamayı beceren bir insan olmayı istediğimi hatırlıyorum. İşine kısmen, kendisine de kısmen önem veren bir yöneticinin dengeli davrandığını söyleyebiliriz. Geriye son bir seçenek kaldı. O da kişinin kendisine ve işine maksimum düzeyde önem vermesi durumudur. Eğer anı yaşama becerinizi geliştirmişseniz, bu durumda işinize ve kendinize maksimum düzeyde önem vermeniz mümkün olur. Bu yönetici tipine varoluşçu yönetici adını vermek istiyorum. Varoluşçu yönetici, işini yapmaktan ziyade işini yaşayan yöneticidir. Varoluşçu yönetici hem bir yoğun yönetici kadar kendisini işine verir, hem de bir ehli keyif yönetici kadar keyfine bakar. Birbirlerine zıt gözüken bu iki şeyi birleştirmenin imkansız olabileceğini düşünebilirsiniz. Oysa bu ikisini bağdaştırmak, işimize ve kendimize maksimum düzeyde önem vermeyi öğrenmek mümkündür. İnsan beyninin görünürden daha büyük bir kapasitesi vardır. Hızlı okumayı öğrenmek, benzeri pek çok konuda beynimiz bizi şaşırtan bir performans gösterebilir. Anı yaşayan bir çalışan olmak konusunda da öyle. Bir işi yalnızca yapmak da mümkündür, bir işi yaşayarak yapmak da mümkündür. Benzer şekilde bu dünyada yaşamak da mümkündür, bu dünyayı yaşamak da mümkündür. Şu an içimden size şunu söylemek geliyor. Dünyada yaşamayın, dünyayı yaşayın. Siz dünyayı yaşarsanız, dünyada sizi yaşar, birlikte var olursunuz. Kimilerine göre iş ile eğlence birbirinden ayrılmalı, kimilerine göre ayrılmamalı. Bana göre iş ile eğlence arasında pay kısmında bazı farklar olabilir. Ancak ikisinin ortak bir paydası bulunmalı. Bu ortak payda ister iş yapıyor olun, ister eğleniyor olun. Haz duymaktır, coşku duymaktır. Bu görüşe aykırı beni üzen bir özdeyiş var. Şöyle, hayat ne yaş günüdür ne bir bayram günü. Hayat bir iş günüdür. Eğer ayıp olmazsa bu özdeyişi şöyle değiştirmek istiyorum. Hayat hem bir iş hem de bir bayram günü olabilir. İşinizi yaparken bayram edebilirsiniz. Dinlenmeyi bayrama erteleyen bayram günü bitkin düşer. İşinizi yaparken bayram edebilirseniz hem işiniz kaliteli olur hem yaşamınız. Olumsuz koşullarda yaşama sevinci duymak. Aklınıza şu düşünce gelebilir. Bir takım rahat ortamlarda insan içinde bulunduğu anın tadını çıkarabilir. Ama olumsuz koşullarda bunu gerçekleştirmek her zaman mümkün değildir. Örneğin hayat pahalılığı altında geçim sıkıntısı çeken insanların varoluşlarını yaşamaları zordur. Bu görüş kısmen doğru olabilir. Konuya Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini dikkate alarak baktığımızda, temelde bulunan fiziksel ihtiyaçları ve güvenlik ihtiyacı giderilmemiş kişilerin kendilerini gerçekleştirmeleri zor gözükebilir. Ancak fiziksel ihtiyaçların giderilmesi, kendini gerçekleştirmenin anı yaşamanın vazgeçilmez ön şartı olarak düşünülmemelidir kanısındayım. Kimi insanlar, örneğin Diyojen veya Neyzen Tevfik, fiziksel yoksulluk ama manevi zenginlik içinde yaşamışlardır. Büyük bir ihtimalle yaşama sevinci duyarak yaşamışlardır. İçinde bulunduğumuz ortamın özellikleri yaşama sevinci duyup duymamamız konusundaki tek belirleyici değildir. Çünkü Epiktetos'un dediği gibi olaylar değil, olayları algılama şeklimiz önemlidir. Bugün bilişsel davranışçı yaklaşımda da bu görüşe uygun bakış tarzı benimsenmektedir. Eğer gerçekten olaylar değil, onları algılama tarzımız önemliyse, sahip olduğumuz fiziksel şartlardan çok bunları algılama şeklimiz öncelik kazanıyor demektir. Belirli bir uyarıcıya farklı kişiler farklı tepkiler verirler. İşte bundan ötürü içinde bulunduğumuz fiziksel şartlar, sosyoekonomik düzey, şüphesiz ki anımızı yaşayıp yaşayamayacağımızı bir ölçüde belirler. Ancak çevre şartları belirleyici tek faktör değildir. Schopenhauer'a göre güzel bir pencereden güneşin batışını seyrediyor ve bundan haz duyuyorsanız, bu pencerenin bir hapishaneye veya bir saraya ait olmasının önemi yoktur. Schopenhauer'un bu görüşü, anı yaşama konusunda şimdiye kadar ileri sürdüğüm görüşleri destekler nitelikte, ancak tartışmaya da açık gözüküyor. Uzun bir tartışma açmadan şunu söyleyebiliriz. Mekanınız pencere ve grup örüntüsü ise, bu mekana ve zamana odaklaştığınızda içinde bulunduğunuz anı yaşayabilir, her nereye ait olursa olsun o andaki yaşantınızdan keyif alabilirsiniz. Ancak bu pencereyi hapishane odasına eklediğinizde yaşantınızın kalitesi düşebilir. Ancak bütün bunlara dünyayı ve evreni eklediğinizde yaşamınızın kalitesi tekrar yükselebilir. Diyojen Usta kendi tercihiyle yoksulluk içinde yaşar, bir fırçada yatıp kalkar, yiyeceğini dilenerek temin edermiş. Bu tavrıyla insanın en olumsuz koşullarda bile mutlu ve bağımsız olabileceğini göstermek istiyormuş. Solzhenitsyn de Ivan Desinovich'in Bir Güne adlı romanında benzeri görüşü ana fikir edinmiş. Ivan Desinovich Şukov, Sibirya'daki bir toplama kampındadır. Zor şartlar altında yaşamakta ve çalışmaktadır. Romanda Şukov'un bir günü anlatılır. Şukov o günün sonunda her şeye rağmen şanslı, hatta mutlu bir gün geçirdiğini düşünmektedir. Hücreye atılmamıştır. Bir kap kaşar yürütmeyi başarmış, yemek çizelgesinde torpil yaptırmış, seve seve bir duvar örmüş, denetimi atlatarak yatakhaneye bir demir testeresi parçası sokmayı başarmıştır. Sonuçta mutludur. Önünde daha 3653 gün bulunmasına rağmen. Kanımca bu romanda anlatılmak istenen şey, en olumsuz koşullarda bile insanın onurla direnebileceği ve kendisini mutlu edecek bir şeyler bulabileceğidir. Benzeri tema zaman zaman Dostoyevski'de de karşımıza çıkar. Evet, insan en olumsuz koşullarda bile kendisini mutlu edecek bir şeyler bulabilir, yaşama sevinci duyabilir. İnsanın bu özelliği, onun direncinin, yaşama bağlılığının bir göstergesi olsa gerek. Söz konusu yaşama bağlılık, bana kaldırım taşları arasındaki otları hatırlatıyor. Bazen sokakta kaldırım taşları arasında en olmadık bir yerde tek başına bir ot görüyorum. Bu ot adeta her şeye rağmen ben varım ve yaşamak istiyorum demektedir. Ben bu otlara müthiş saygı duyuyorum. Saksılarda, bahçelerde kolay şartlar altında bitki olmak olağan bir şey gibi geliyor. Ama kaldırım taşları arasında her şeye rağmen yaşamak olağanüstü bir şey. Ben o otlara saygı duyuyorum. Zor şartlar altında her şeye rağmen var olmaya çalışan insanlara da. Anı yaşamamanın bedeli, varoluşsal suçluluk. Varoluşçu psikolojide gerçek suçluluktan ve nörotik suçluluktan başka bir de varoluşsal suçluluktan söz edilir. Varoluşsal suçluluk hemen örtülmesi gereken bir şey değil, gelişmek için üzerine basarak hız alabileceğimiz bir dayanak noktasıdır. Sahip olduğu potansiyeli kullanmayan kişi, kullanmama düzeyiyle orantılı olarak varoluşsal suçluluk duyar. Bu suçluluktan yararlanarak gelişmek için kişi, kendisini ve çevresini yeterince fark etmelidir. Özgür seçimler yaparak bunların sorumluluğunu üstlenmeli ve sonuçta anı yaşama becerisini geliştirmelidir. Kısacası yaşamını ziyan etmemelidir. Yaşamını ziyan etmeyen kişi varoluşsal suçluluktan kurtulabilir. 11. Kabul, irade, seçme, eylem ve sorumluluk alma. Bu bölümü okumaya başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplar mısınız? 1. Bir insan yaşamında neleri kabullenmeli, neleri değiştirmeye çalışmalıdır? 2. Yaşamınızdaki önemli kararları verirken, karar öncesinde yoğun biçimde kararsızlık çektiğiniz olur mu? 3. Yaptığınız seçimlerin ve sergilediğiniz davranışların sorumluluğunu ne kadar kendi üzerinize alıyorsunuz? Belirli bir konuda başarısız olduğunuz zaman, sorumluluğu tümüyle eğitim sistemimize, enflasyona veya dış güçlere attığınız oluyor mu? 4. Evliyseniz eşinizi ne sıklıkla suçluyorsunuz? Varoluşçu yaklaşımda seçmeyi ve eylemi kapsayan irade ve sorumluluk alma önem verilen kavramlar. Bu kavramlara bunların öncülü olduğunu düşündüğüm kabul kavramını da eklemek istiyorum. Kabul, irade ve sorumluluk alma birbirleriyle yakından ilişkili. İradeyi kısaca seçmek, karar vermek ve bu seçimleri eyleme dönüştürmek şeklinde tanımlayabiliriz. Bir insanın kendisine ve dünyaya ait geçmişi esef etmeden kabul etmesi, şu an gerekli seçimleri yapması ve bunları eyleme dönüştürmesi ve bu seçimlerin, eylemlerin sorumluluğunu alması sağlıklı ve üst düzeyde bir var olma şeklidir. Kabul. Carl Rogers'ın danışanı merkez alan danışma terapi yaklaşımında danışmanın danışanı şartsız kabulü önemli bir kavramdır. Şartsız kabul demek, danışmanın, terapistin, danışanın duygularını, düşüncelerini, davranışlarını yargılamadan, eleştirmeden kabul etmesi, bir anlamda ona saygı göstermesi demektir. Elinizdeki kitap kapsamında varoluşçu bakış tarzı içinde kabul kavramını biraz farklı bir anlamda kullanacağım. Varoluşçulukta kabul kavramını şöyle tanımlamak istiyorum. Bir insanın kendisinin, başkalarını ve dünyanın değiştirilemez geçmişini ve şu an değiştirmesi mümkün olmayan bir takım özellikleri esef etmeden fark etmesi ve anlamlı bulmasıdır. Şu andaki bilgimizle birey kendisinden önceki olayları değiştiremez, ancak bunları algılama şeklini değiştirebilir. Halinden hoşnut olmak, şükretmek. Ben sahip olduğum genetik yapıyı, bilincim ortaya çıkmadan önce oluşmuş kişisel özelliklerimi ve çevreye ait özellikleri esef etmeden fark etmeli ve anlamlandırmalıyım. Eğer boy uzunluğum veya ana dilim için keşke farklı olsaydı veya annemle babam keşke evlenmeselerdi diyorsam kendimi kabul etmiyorum. Tarihteki bir takım olaylara esef ediyorsam tarihi kabul etmiyorum demektir. Geçmişini kabul etmeyen, geçmişini reddeden, kendisini reddediyor demektir. Kendisini reddeden insanın bu dünyada etkili şekilde var olması mümkün değildir. Eğer siz kendinizi reddederseniz, başkalarının sizi kabul etmesini nasıl beklersiniz? İnsanın kendisini kabul etmesinin somut göstergesi, halinden hoşnutluk duyması, bir anlamda şükretmesidir. Şükretmek psikoloji literatüründe yok. Ancak bu tür bir terime ihtiyaç duyuyorum. Otto Rank'ın psikoloji dışında irade, will kavramını alması gibi şükür kavramının da alınabileceği görüşündeyim. Kişi boyum şu kadar, IQ şu kadar, bütün bunları esef etmeden kabulleniyorum. Halime şükrediyorum. Şimdi ben bu özelliklere sahip bir insan olarak varlığımı nasıl ileriye götürebilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim diye düşünmeli, yani mevcut şartlarını kabullenmelidir. Ancak bu kabullenmeyi bana bir lokma bir hırka yeter fikri izlememelidir. Bu fikir gelişmekten vazgeçmektir. Evrim sürecine ve evrenin genel işleyişine ters düşer. Evren bir lokma bir hırka ile hiç yetinmedi. Sürekli değişti, gelişti. Ya evrende bana bir lokma bir hırka yeter deseydi halimiz nice olurdu? Bu durumda evrendeki değişme, gelişme süreci dururdu ve cümleten yok olurduk. Şu şekilde düşünmek evrenin genel işleyişine uygun olsa gerek. Bir lokmam ve bir hırkam var. Çok şükür ne güzel. Şimdi ben bu bir lokmayı iki lokmaya, bu bir hırkayı iki hırkaya nasıl çıkarabilirim? İki lokma ve iki hırka ile de yetinmem. Tadılmamış yeni bir lokma, giyilmemiş yeni bir kazak isterim. Balıkçı değilim ama keçeden yapılmış bir Karadeniz yeleği de isterim. Halinden hoşnut olmak gelişmeyi engeller mi? Bir insan iş ortamında ve aile ortamında hoşnutluk duyarak yaşamalı. Bir başka ifadeyle haline şükretmeli. Fakat kendisini ve sahip olduğu şartları sürekli geliştirmeye çalışmalıdır. Diyelim ki uygun koşullara sahip olmayan bir bodrum katında oturuyorsunuz. Madem ki şu günlerde böyle bir evde oturmak zorundasınız, o halde bu evi oturulacak sıcak bir ortam haline getirmeli ve sevmelisiniz. Bu süre içinde daha iyi bir eve taşınma düşüncesine sahip olabilirsiniz. Bu düşünce sizin yaşam hedeflerinizden birisi olabilir. Ancak böyle bir hedefiniz var diye evinize her girip çıktığınızda ondan nefret etmeniz gerekmez. Kısacası eviniz olsun, iş yeriniz olsun, şu an sahip olduğunuz yaşam alanlarını, yaşam biçimlerini hem sevebilir hem de geliştirmeye çalışabilirsiniz. Bu noktada bir çelişki bulunduğunu ileri sürebilir, halinden hoşnut olan insan kendisini geliştirmek istemez diyebilirsiniz. Kanımca insanın hem içinde bulunduğu şartları sevmesi hem de onları geliştirmeye çalışması mümkündür. Söz gelişi çocuğunuzu hem her yaştaki haliyle sevebilir hem de onun sürekli büyümesini izleyebilirsiniz. Benzeri şekilde bir yandan yaşam şartlarımızı severken, içinde bulunduğumuz anların tadını çıkarırken bir yandan da kendimizi ve içinde bulunduğumuz şartları geliştirmeye çalışabiliriz. Mevcut kişisel özelliklerimizi ve yaşam şartlarımızı bir çocuğu sever gibi bağrımıza basarsak onları geliştirebiliriz. Reddettiğimiz şeyleri geliştirmek zordur. Mevcudu reddetmeyelim, onunla savaşmayalım da, onu geliştirelim. Kabul etmenin işlevi. Değiştirilmesi mümkün olmayan geçmiş ve mevcut olayları kabul eden kişi, iradesini kullanmaya hazır hale gelir. Birey bilinci ortaya çıkmadan seçim yapamaz. Bu yüzden bilincinin ortaya çıkmadığı zamanlarda, gerçekleşmiş olaylarda sorumluluğu yoktur. Bu olayları kabul etmelidir. Bugün değiştirilmesi mümkün olmayan şeylerin değiştirilemezliğini de kavrayıp kabullenmelidir. Söz konusu kabul bireye iç özgürlük getirir. Bu özgürlük bireyin şu anda ve gelecekte sağlıklı seçimler yapmasını, bunları eyleme dönüştürmesini ve tüm bunların sorumluluğunu almasını kolaylaştırır. Kabullenme pasiflik değildir. Kabullenmeye ilk adım değiştirebileceğimiz şeylerle değiştiremeyeceğimiz şeyler arasında gerçekçi ayrım yapmak olmalıdır. Söz konusu ayrımdan sonra sağlıklı seçimler yaparak değiştirilebilecek şeyleri değiştirmeye yönelebiliriz. Kabullenme konusunda bilişsel davranışçı yaklaşımın mantığına uygun güzel bir Çin özdeyişi var. Çinli şöyle demiş: "Tanrım, değiştirebileceğim şeyleri değiştirebilmek için bana güç ver. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için sabır ver. İkisini, yani değiştirilebilir ve değiştirilemez şeyleri birbirinden ayırt edebilmek için de akıl ver." Çin özdeyişi. İrade, seçme ve eylem. Bir dönem irade, İngilizce'deki will'in karşılığı olarak Türkçe'de istem veya istenç kelimeleri kullanılıyor. Will'in dilimizdeki karşılığı olarak burada irade kelimesini tercih ettim. Varoluşçu psikolojideki irade kavramı, İslam'daki cüz'i irade kavramıyla eş anlamlı. Kavramı, psikolojinin konusu olarak görülmemiş, daha çok ilahiyatla ilgili sayılmış. İradeyi psikolojiye kazandıran kişi Otto Rank'tır. Rank'a göre insan, bilinçli, amaçlı seçimler yapabilen ve bu seçimler doğrultusunda davranışlarına yön verebilen bir varlıktır. İradenin iki temel bileşeni var. Bunlardan birincisi seçmeye karar verme, ikincisi ise eylem. Kişi özgür seçimlerini eyleme dönüştürebildiği ölçüde iradesini kullanmış olur. Özgür seçimler yapamadığımız, seçim yapsak bile bu seçimler doğrultusunda eylemde bulunamadığımız zaman bir irade eksikliği yaşarız. İrade eksikliği gösterdiğimiz zaman kalitesi düşük bir varoluş sergilemiş oluruz. İradenin yaşamımızdaki temel işlevi, kişiye çevresini kontrol etme, manipüle etme fırsatı vermesidir. Önemli önemsiz pek çok konuda iradeli davranışa ihtiyacımız vardır. Meslek seçerken, iş veya eş seçerken, hatta gömlek alırken irademizi sergilemeye ihtiyacımız vardır. Nice yetişkin yaştaki erkeğin övünme mi sızlanma mı olduğu belli olmayan bir üslupla ben kendime bir çöp almam, gömleklerimi bile eşim seçer dediğini duyarım. Pek çoğumuz mağazalarda iki gömleğin veya iki kazağın önünde dakikalarca kararsızlık içinde dururuz. Bir zamanlar televizyonda Rüştü Asyalı'nın kararsız Kasım tiplemesi vardı. Hemen hemen hepimizin zaman zaman da olsa kararsız Kasım'a benzediğimiz olmuştur. Söz konusu kararsızlık, diğer bir ifadeyle seçim yapma güçlüğü, irademizi sergileme sıkıntısı anlamına gelir. Sanırım insanın karar verme ve eyleme geçme konusundaki evrensel güçlüğü Shakespeare'in Hamlet'inde de dile getiriliyor. Seçme. Yukarıda ifade edilen Çin özdeyişine uygun şekilde değiştirilmesi mümkün olan ve olmayan şeyler arasında ayrım yaptıktan, değiştirilemez şeyleri kabullendikten sonra seçimler yaparak değiştirilebilir şeyleri değiştirmeye, kontrol etmeye, kendimizi ve çevremizi geliştirmeye yönelebiliriz. Kısacası kabullenme sonrasında seçimler yaparak varoluşumuza katkıda bulunabiliriz. Varoluşçu felsefeye göre nesneler ve hayvanlar kendi varoluşlarına katkıda bulunamazlar. Ancak insan kendi varoluşuna katkıda bulunabilir. İnsan ne ise öyle kalmak zorunda değildir. Özgür seçimlerle kendisini değiştirebilir.